Başıbozuk Felsefe Muhabbetleri. Marx'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar. Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş.
Hoş geldiniz ve davet için çok teşekkür ederim. Taşkışla dolmak beni her zaman mutlu ediyor ve çok heyecanlandırıyor. Heyecanım ilk 15 dakikaya yansırsa beni bağışlayın. Şöyle, bugün ziyadesiyle soyut bir mevzudan bahsedeceğim size. Soyut ama şu anlamda soyut. İnsan etkinlikleri diye görebileceğimiz felsefe, bilim ve sanatın bütün üçünü de ve onun alt dallarıyla beraber kesen, ben o yüzden ona meta model demeyi tercih ediyorum. Yani bir bilimsel veya düşünce alanına özgü bir model değil de bütün düşünme biçimlerimize ve onunla ilişkili etkinliklerimize sirayet eden bir meta model tartışmasına gireceğiz. O da bütün nedir? Bütün derken kullandığım kelime İngilizce'deki whole. Yani başka bir kelime değil, totalite falan değil. Whole'dan bahsediyoruz bütün derken. Bütün nedir? Bütünü nasıl algılayacağız? Bütünü nasıl araştıracağız? Bütünlerle ne yapacağız? Neden önemli bir konu bu? Çok temel, ontolojik diyebileceğim bir iddiayla başlayayım hemen. O iddia da şu. Nasıl etkinlikler yürütürsek yürütelim, evde kahvaltı hazırlamaktan bir sanat eseri yapmaya, bu bir sizin açınızdan mimari bir bina olabilir, bir felsefe teorisi geliştirmekten bir kavram üretmeye, bilim ve teknolojinin başka alanlarında herhangi bir şey yaratmaya kadar yaptığımız bütün etkinliklerde bütünlerle uğraşırız. Bütünler çok sıkı bir şekilde örgütlenmiş olabilirler. Yani çoğu zaman bir bina ya bütün değil de tek bir bireymiş gibi bakarız ama aslında sizin benden çok daha iyi bileceğiniz gibi bir bina çok fazla bileşenden oluşan bir bütündür. Her şey için bu önerme geçerli bence. Yani o yüzden insanın bu önermeye ontoloji veya metafizik bir önerme bile diyesi gelmiyor. Çünkü o kadar yaygın bir şey yani. Bütünler hayatımızın her yerini kaplıyor. Şimdi aslında sizin programınızı, yani bu dersin programını ve afişi mi denir ona? Afişini görünce bayağı bir heyecanlandım çünkü felsefeciler de çok sever. Bence çok güzel bir alandır. Çağdaş sanatta da çok sevilir böyle şeyler. Olumsuz şeylere bakmak çünkü bizi farklı bakış açılarına yerleştirir. Mesela bozulma fenomenleri. Aslında benim için bayağı ilginç bir fırsata dönüştü bu. Yani bozulma üzerine düşünen bir grup insanla beraber sohbet etme fırsatı. Çünkü mesela felsefede genel anlamıyla akademik çalışma yaparken hepimiz daha kapsayıcı şeylerle uğraşıyoruz. Hani kıyıda kalan şeyler değil de, değil mi? Bütünden üzerine bir başlık atma yeğlerdim. Mesela bir akademik makale yazıyor olsaydım, atıyorum. Ama mesela böyle bir bozulma fenomenleri üzerine daha doğrudan düşünmek ve dolayısıyla bozulma üzerinden bozulan şeyin mahiyeti üzerine düşünmek aslında asıl yaratıcı imkanları açan şey. Dolayısıyla beni çok heyecanlandırdı bu. O yüzden düşüncelerimin berraklığı ara sıra kaybolursa ve malzemenin soyutluğu yüzünden uyuklamaya falan başlarsanız kızgınlaşmam, aldırmam, keyfinize bakın. Ben de beklentinizi düşürüyorum ki bundan daha iyisini becerirsem o kadar da kötü değildi diyeyim. Tamam? Şimdi bütünler yalıtma biçimlerimize göre değişebilir. Takdir edersiniz ki. Yani mimari bir bakış açısından bir binanın kendisini tekil bir bütün olarak düşünebiliriz. Ama sorgulama alanımızı açmak istiyorsak o binayı sokağıyla, mahallesiyle, kentle ve diğer ekosistemik unsurlarla, sokak hayvanlarıyla, bitkileriyle, değil mi, yani peyzaj diyebileceğimiz diğer canlı unsurlarla ilişkilendirebiliriz. Bu hem estetik bir amaç taşıyabilir hem ekolojik bir amaç taşıyabilir. Özellikle bu aralar bütün sanatlara ve felsefe ve bilime baskın verdiği gibi mimariyede sanırım en büyük baskıyı üreten unsurlardan biri ekolojik kriz. Bu dersin de böyle bir boyutu da var diye anlıyorum. Dolayısıyla yani bir bütünlüğü şeye genişletebiliriz. Binanın bütünlüğü dediğimiz şey binanın cismani duvarlarından ibaret olmak zorunda değil. O bütünlüğün içine kesinlikle daha ekosistemik diyebileceğimiz canlı ve cansız boyutlarla ilişkiler de dahil oluyor. Kentsel, mimari, görsel. Dolayısıyla yalıtma tercihleri araştırmacının kararlarına bağlı. Yani bir mimari oluşumda, ben biraz sizi alanınıza fazla top çevirmeye başladım, birazdan çıkacağım buradan. Bir mimari oluşumda bir mimar sadece binanın kendisiyle ilgilenebilirken başkaları başka bağlantılarıyla da ilgilenebilir. Bir pragmatik boyutu var bütünleri yalıtmanın, onu söylemeye çalışıyorum. Yani birazcık bize bağlı. Şimdi bütünün ne olduğunu söylemek pek de zor bir iş değil. Yani anlaşılabilir bir şey. Fakat bir bütünün nasıl bir şey olduğu, onun nasıl işlediği, bileşenler, onun bileşenleri ve bütün arasındaki bağıntının ne olduğu gibi ikinci ve daha önemli sorulara geçtiğimizde bir sürü uyuşmazlık noktasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bugünün çağdaş felsefesinde de gerilim alanlarından biridir bu arada. Ben çağdaş felsefedeki bu yönelimi yeni metafizik diye gruplandırmayı seviyorum. Üç alanı dahil ederek yeni materyalizmi, nesnelerin ontolojileri ve spekülatif gerçekçiliği. Ama bu çatı kavram ne kadar işimize yarasa da aradaki gerilimleri görünmez kılıyor. Çok ciddi bir kavga var aslında. Birazcık değineceğim ona zaten. Ben burada size net bir görüş savunacağım. Yani size 3 tane görüş var burada selimleyeceğim. Üçünü de selimleyip arasından seçin falan demeyeceğim. Ben net bir şekilde birini savunacağım ama tabii ki de bunun çok çatışmalı bir alan olduğunu tekrar altına çizmeme izin verin. Ve bu görüşler, yani bütünün ne olduğu, nasıl işlediğine ilişkin görüşler, bizim sağ pratiklerimizi ve teorik etkinliklerimizi nasıl biçimlendirdiğimiz konusunda da belirleyici oluyorlar dolayısıyla. Şimdi bütün dediğimiz şeyi kategorik olarak iki temel unsura ayırabiliriz. Ne bunlar? Daha cismani olduğunu düşünebileceğimiz ama fikirler söz konusu olduğu zaman illaki cisme gönderme yapmak zorunda olmayan bileşenler. Teknik bir terim olarak kabul edin bunu. Bütünde bileşenler vardır. Ya da parçalar. Daha hani felsefe tarihinden bir kavramla bütünün parçaları vardır. Bir de ikinci bir unsur olarak parçalar arasındaki ilişkiler vardır. Yani bir bütün dediğimizde temelde iki kategorik unsurdan bahsediyor oluruz. Parçalardan ve ilişkilerden. Dolayısıyla her bütün belli münferit ya da bireysel parçaların yine münferit veya bireysel ilişkilerle birbirine bağlanmasıyla oluşur. Güzel. Örneğin aşina olduğumuz en basit bütünlerden biri olan su molekülü, hidrojen ve oksijen parçalarının elektrokimyasal ilişki aracılığıyla bağlanmasıyla oluşur. Bütün üzerine felsefeyi, bilimleri ve sanatı kat eden bir ana tartışma, bütün bağlamında bu terimlerin nasıl işlevlendirileceği üzerine. İlişkiler ve parçalar arasındaki bağıntı, bütün ve parça arasındaki genel ilişki, terimler birbirine karıştı değil mi? Genel tartışma yapmak o yüzden zordur. Dilini zorlayan yerleri var. Son derece önemli olabilen nüansları bir kenara bırakırsak, üç ana aks var bu tartışmada. Ben birincisine organik tümlük diyorum. İngilizcesi organic totality. Totaliteyi tümlük diye çeviriyorum. Bütünle karışmasın diye holle. Bu model aynı zamanda çağdaş metafizikteki yansıması ilişkiselciliktir. Relationalizmdir yani. Bu modelde bütün parçaları üzerinde mutlak bir belirleyendir. Buna göre her bir bütün nihayetinde bir ilişkiler demetidir. Ve parçalar bu ilişkilere göre aldıkları göreli konumda konumla ve ancak ilişkisel bütün açısından bir işlev ve önem kazanırlar. Örneğin su molekülünde ne hidrojen ne de oksijen kendi başına hiçbir şey ifade etmez. Elektrokimyasal ilişkiler demeti sayesinde su denen tümlük hem hidrojene hem de oksijene aşkın bir ek bir boyutu işgal eder ve iki parçada su molekülünün işlemesi tarafından belirlenir. Yani suyun ve oksijen ve hidrojenin ayrık özel bir varoluşu yoktur su molekülünün kendisi açısından. Tamamen ilişkisel olarak adlandırdığımız keyfiyete tabi varlıklardır. İlişkiselciliğin farklı nüansları var. Mesela Hegelci nüans, ki organik tümlük kavramını aslında Hegel'den aşırdım. Hegelci nüans, ilişkileri çelişki ve olumsuzlama ilişkileri olarak görüyor. Hidrojen, oksijenin olumsuzlanması oluyor, yanma olayı vesilesiyle. İkinci bir olumsuzlama tekrar devreye girerek, o da elektrokimyasal bileşim, süreci suya doğru yükseltiyor. Ona da Hegel aufhebung diyor ama çok da bence önemli bir şey değil. Çağdaş ilişkiselcilik biçimlerinin öne çıkan iki figürü Karen Barat ve Donna Haraway ise örneğin parçaların sözcüğün gerçek anlamında var olmadığını, ilişkilerin parçaları tümüyle tesis ettiğini ve aslında şey dediğimiz yani ayrık varlıklar atfettiğimiz kendilerine unsurların ilişkiler arası ilişkilerin bir tür yan etkisi olmaktan ibaret olduğunu söylemeye kadar götürüyorlar işi. Hegel ile Barat ve Haraway'i aynı kümede düşünmemizi mümkün kılan bağ, iki hat üzerinde de bütünü kuran ilişkilerin bir tür tümdenlik sunması ve parçaları ilişkisel bütüne tümüyle tabi kılmasıdır. Yani Barat şöyle diyor açıkçası, birazcık da teorik fizikten hareket ederek, Niels Bohr'dan hareket ederek, bizim parçalar olarak gördüğümüz mesela en basit temel birimler, kelimeyi unuttum şu anda. Ona parçacık demeye devam edeyim o yüzden. Bu parçacıklar temelde onları önceleyen ilişkiler tarafından tesis edilir ve kendi başlarına bir ontolojik anlamıyla bir varlıkları yoktur. Farklı ilişkiler kuruldukça yeni varlıklar zuhur eder ama bu ilişkiler bireyler arasında kurulmaz. Onu tahayyül etmek için de yeni bir kavram uyduruyor biliyorsunuz. Intra-action diye Türkçe'ye çevirmesi çok belalı bir kavram. İç ilişki diyelim şimdilik, kolaylık sağlasın diye. Dolayısıyla bu ilişkiselcilikle Hegel arasındaki bağı sezdiğinize inanıyorum. Hegel'de çünkü temelde içsel ilişkilerden, şeylerin aslında bir içsel ilişkiler demet olduğundan bahsediyordu. Aralarındaki mesafe göründüğü kadar uzak değildir. Tamam. İkinci model, klasik empirizm ve pozitivizm biçimlerinde tanık olduğumuz bireyci model. Bu modelde bütünler, zihnin soyutlamaları, gerçekliği zihnin birleştirme yeteneğine bağlı genellemelerdir. Ve asıl var olanlar ayrık bireylerdir. Bunu da aslında beşeri bilimler alanıyla iştigal ettiğiniz için de aynı zamanda bir yanıyla bilirsiniz. Buna metodolojik bireycilik de denir. İlişkiler bu modelde evrende yinelenen örüntülere insan zihninin verdiği bir tepkiyle üretilen yapay unsurlardır. Yani doğanın kendisinde gerçekten bir ilişkinin olup olmadığını iki şey arasında bilemeyiz. İlişki sadece bizim atfettiğimiz bir şeye dönüşüyor. Bu Hume'cu paradigmadır. İşte sonra Kant üzerine falan binecek ama dediğim gibi o da sıkıcı bir konu bence. Dolayısıyla bütünler bütünüyle parçalara bağımlıdır ve her bir yalın parça bütünden özel kendi başına var olan birer unsurdur. İlk modelle nasıl bir tezat oluşturduğunu görmek için suyu örnek alırsak yine şöyle söyleyebiliriz. Su, oksijen ve hidrojenin yalın bireyliklerinin yan yana gelişlerinin ürettiği göreli bir varlıktır. Ve oksijen ve hidrojende olmayıp da suya kendi başına atfedebileceğimiz hiçbir fazladan özellik yoktur. Yani suyun bütün özellikleri oksijen ve hidrojenin kendi özellikleri tarafından açıklanabilirdir. Bilimsel bir paradigma olarak da pozitivizm zaten bu farkındaysanız. Dolayısıyla su, hidrojen ve oksijenin özelliklerinin aritmetik toplamıdır. Aritmetik kelimesi burada vurgulur. Üçüncü görüş ki ben bunu savunuyorum ve biraz geliştirmeye çalışıyoruz. Biz ne diye konuştuğumda anlatacağım birazdan. Üçüncü görüş, kendi bütün görüşünü zuhur ya da emergence. Ah çok kötü telaffuz ediyorum. Emergency. Zuhur mefhumuyla tanımlayabileceğimiz spekülatif gerçekçi görüş. Spekülatif realizm, spekülatif gerçekçilik. Zuhur, bir bütünün bazı özelliklerinin onu oluşturan parçalardan doğrudan çıkarsanamayacağını, dolayısıyla bütünün onu oluşturan parçalara göre yeni bir şey olduğunu söylemek anlamına geliyor. Bir şeye zuhur ettiğini söylediğimizde, onun koşulları diyebileceğimiz parçalar ve ilişkilerden daha fazla bir şey içerdiğini söylemiş oluyoruz. Bu açıdan organik tümlük modeline benzeyen bir yanı var gördüğünüz gibi. Fakat bu modelde empirist bireyci modelden de bir şeyler bulunur ve bileşenlerin ya da parçaların bütünü tesis eden ilişkiler ve bütünde edindiği işlevler dışında da özel bir varoluşu sürdürmesi sağlanır. Dolayısıyla kurucu ilişkiler ile parçalar arasındaki denge empirizmden de bir şeyler taşır. Yine suya bakarsak şöyle formüle edebiliriz. Hidrojen ve oksijen kendi özellikleri, kapasiteleri ve kudretleri olan ayrık parçalardır. Evet, öyledirler. Ancak belli bir bağlamda, belli gerçek ilişkiler sayesinde bir araya gelen bu parçalar yine kendi özellikleri ve göreli bir özelliği bulunan su molekülünü üretir ve su bu anlamda zuhur eden bir varlıktır. Burada gerçek ilişki ve gerçek nesneler diye vurguladığımı sezdiniz zaten. Yani klasik empirizmden böyle ayrılıyor zaten. Klasik empirizm için ilişkiler insan zihninin atıfları ve gerçekliği hakkında konuşmamız yasaktır. Yani klasik felsefe ya da modern felsefe daha doğrusu antispekülatiftir. O yüzden buna biz spekülatif realizm diyoruz. Çünkü zihni aşan gerçeklikler hakkında ontolojik iddialarda bulunuyoruz. Açabiliriz burayı yine soru gelirse bu arada. Bu üç görüşü sırasıyla kısaca organik model, aritmetik model ve zuhur modeli olarak adlandırabiliriz. Bu üç modeli şimdi bozulma fenomenleri üzerine düşünerek ne diyelim ona? Gerçekliğin sağlamasından geçirelim. Burada birazcık durup hep beraber düşünelim. Bozulma bizim gerçekliğimizin, evrenimizin, kozmosumuzun artık ona ne isim vermek istiyorsanız pembe panjurlu evimizin, su basmış denizaltımızın artık ekolojik krize nasıl baktığınıza bağlı çok temel bir boyut. Yani her, etrafımızdaki her şey sürekli olarak bozulur. Basit gündelik yaşam nesnelerinden, değil mi? Ekosistemlerin bizzat kendilerine, binalar yıpranır, bilgisayarlar çalışmaz. İki tane bilgisayarların çalışmaması dünyanın en ilginç şeyidir. Aslında biraz dikkatli düşünürseniz bir bilgisayar deterministik sistem denilen ya da belirlenimci sistem denilen bir şeye tekabül eder. O da şu anlama geliyor. Sonunda ne yapacağını, bütün kuralları baştan verilmiş sistemler, deterministik sistemlerdir. Bilgisayar da öyle bir sistemdir, kodlanmıştır ikili koda göre. Ama yine de bilgisayar sizin arzularınızı gerçekleştirmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Telefonlarınız aramaya cevap vermez, yavaşlar, zayıflar, değil mi? Dolayısıyla bozulmadan elimizden gelen her şeyi yapsak bile kaçamayız. Bozulma evrenin temel bir boyutu. Peki nedir bir bozulma? Tabii ki de bütünde bir işlev kaybı. Bazen tümden bütünün yok olması. Bütün dediğimiz zaman işlemsel bir şey düşünüyoruz. Yani bir işlev yerine getiren parçalardan oluşan bir şeyi, bir iş yapan bir şeyi. Bütünler daima bir şeyler üretir. Bu şeyler cisimsel olmak zorunda değil. Mesela sanat eserleri cisimsel olduğunu söyleyemeyeceğimiz tesirler üretir. Yani insanın üzerine düşünmesi için sorular sorar mesela ona. Ya da ne bileyim onu duygulandırır. Yani bunlar bir cisimsel boyutu da var. Sonuçta içinde beden de var ama illaki cisimsel olmak zorunda değil. Veya felsefi bütünleri tamamen zihinsel de kabul edebilirsiniz. Baktığınız yere bağlı gerçekten. Bunu değişmek istemiyorum. Ama her ökerde her bütün bir şeyler üretir. Bazı bütünler işte ekosistemleri üretiyorlar. Bütünün kendisi ekosistem olduğu gibi ekosistem olan bir bütün de içindeki canlı yaşamı üretiyor değil mi? Ve onu yeniden üretiyor aynı zamanda. Dolayısıyla aslında bozulmadan bahsettiğimiz zaman belli işlevlerle bir arada çalışarak bu bileşenleri belli bir amaçla bir araya getirmiş bir bütünün bu işlemini kaybetmesini kastediyoruz. Bu işleme sürecinin sekteye uğraması üzerine felsefe tarihinde Martin Heidegger'in alet veya araç analizi kadar derinden düşünmüş bir girişim yok. Ya felsefe tarihi işe biraz çok geç uyanmış. Yani felsefe tarihinin çok geç uyandığı vakadır da bu da yani ilginç bir şey. Ta 20. yüzyılın başında ancak bunun ciddiye alınır bir şey olduğunu düşünebilmişiz nihayet. Şimdi o yüzden çok kısaca onun argümanını ziyaret edeceğiz. Heidegger, varlık ve zamanın başlarında bize insan deneyimi hakkında çok temel bir şey öğretmek üzere çok ilgi çekici bir konuya sapıyor. Nedir bu bize öğretmek istediği şey? Şu. Şimdi kendisi fenomenoloji geleneğinden. Ne olduğunu şöyle tanımlayabiliriz. İnsan deneyimini temelde bilinçli yönelimler ve etkinlikler zemininde kavramaya çalışan bir felsefi ekol. Detayları çok önemli değil. Ama bilinç kavramının ve bilinçli yönelim şeylere bilinç yönelim, onu düşünerek eylemek gibi unsurun temel belirleyici bir boyut kazandığını anlamamız yeterli. Şimdi kendisi de aslında fenomenoloji geleneğinden gelen, doğrudan fenomenolojinin kurucularından Husserl'in öğrencisi olan bir filozof. Fakat fenomenolojinin çok temel bir önermesiyle sorun yaşıyor. Nedir o? İnsan deneyiminin asıl olarak bir bilinç deneyimi olduğu, dolayısıyla insan zihninin şeylere bilinçli olarak yöneldiği önermesiyle. Heidegger şunu göstermek istiyor. Gündelik yaşamın büyük kısmı şeyleri bilinçli bir şekilde bel bağlamakla geçer. Bilinçli olarak yönelmekle değil. Yaşamımızı böyle yaptığımız her şeyi o anda düşünerek yapmayız. Nasıl söylemeye çalıştığı şey o kadar gündelik bir şey ki. Kendisi önce bunu fark edememiş olması beni hala dehşete düşürüyor yani. Felsefi düzeyde fark edilmemiş olması tabii ki de. Heidegger der ki, şeylerin bu bilinçsiz dokusu bir arada işleyen holistik veya organik bir aletler sistemidir. Az önceki organik tümlük kavramına atıfla söyledim bunu. Yani ne demek bu? Biz onları fark etmediğimiz sürece çevremizde bize araç olarak, alet olarak verilmiş olan her şeyi fark etmediğimiz sürece öyle verilmişlerdir. Düşünün gündelik hayatınızda. Kullanmak için vardırlar yani. Bunlar sanki mükemmel bir dizaynı paylaşıyorlarmış, birbirleri mükemmel bir ilişkiler demetine sahipmiş gibi çalışırlar. Öylemiş gibi kabul ederiz ya da. Heidegger'in verdiği örnek çekiç. Diyor ki Heidegger, çekiçle çivi çakarken hiç bunun üzerine düşünmem. Çekiç alırım ve çakarım çiviyi. Yani hatta bunu yaparken başka şeyler düşünmeye devam ederim. Ödenecek faturayı düşünebilirim, akşam yemeğini düşünebilirim, yarın verilecek dersi düşünebilirim, ödevi düşünebilirim. Ama düşünmediğim tek şey çekiç ve çividir. Bir an düşünmeniz lazım elinize vurmamanız için de. O da elinizi düşünüyorsunuz aslında. Çekicin kendisi ve çivinin kendisi üzerine bilinçli bir şekilde yöneliyor değilsiniz. Şimdi argüman bundan sonra ilginçleşiyor. Bir şeye bilinçli bir şekilde yönelmemiz için onun dikkatimizi çekmesi, onun dikkat çekmesi için de yerleştiği organik işlevsel ya da holistik işlevsel sistemdeki işlevini kaybetmiş olması gerekir. Bu korkunç teorik argümanın söylediği şey, çekiç kırılırsa dikkatiniz ona kayar demek. Tam da kırılması vesilesiyle, yani bozulması vesilesiyle dolayısıyla bir şey, sizin dikkatinizi gerçekten celbeder. Bilgisayarınız bozulduğu zaman bilgisayarın kendisine cahip olunursunuz. Onun dışında yazmak için kullandığınız bir araçla yazarken bilgisayar mı düşünüyorsunuz? Yazıyı düşünüyorsunuz. Ama yazı yazma etkinliği sırasında bilgisayarınız tıkanır, mavi ekran verirse zihninizi tamamıyla bilgisayarda olduracaktır. Bilmiyorum, beni çok büyülüyor bu basitlik ve sadelikteki kavrayış. Yani ve tekrar ediyorum, felsefe tarihinde 19. yüzyıla, 20. yüzyılın başına kadar bunu hiç tartışmamış olmamız bence korkunç. Dolayısıyla Heidegger'in bozulma fenomeni en azından aletler ile insanlar arası bağlamda şeye dair bilinçli bir yönelimin doğumunun koşulunu ifade ediyor. Yani bilinçli bir şeyin oluşabilmesi için bir bozulma gerekli. En azından insan olmayan aletlerle çalışırken. Yani insanlar bize alet olarak verilmedikleri için Heidegger'de bazı kötü yanları olsa da o kadar da ontoloji düzeyinde kötü olmadığı için insanları kastetmiyoruz tabii ki de. Şimdi Heidegger'i burada ilgilendiren mesele kuşkusuz, bilinç merkezli fenomenolojinin varsayımları arasında mesafe koymak, insanı bilinçlilikle tanımlamanın eksikliğini ispatlamak. Fakat ardından son 10 yıllarda bu fikir bambaşka mecralara taşındı. İma ettiği daha ontolojik boyutlar ifade edilmeye ve onun üzerine başka felsefi yapılar oluşmaya başladı. Şimdi iki önemli filozof bu yolda büyük mesafe kaydettikleri için o ikisinin ismini anacağım. Graham Harman, ben çevirdim diye anmıyorum. Gerçekten bu konuya ilgilendiği için anıyorum. Ve Jane Bennett, onu da çevirmeyi çok isterdim. Ben ikisinin bizi götürdüğü yeri tek bir argümanda bir arada sunacağım ve dolayısıyla onların kendi terminolojilerini bir kenara bırakıyorum. Bakmak isterseniz edinebilirsiniz kitaplarını. Bir alet sistemi, Heidegger'ci anlamda, bilinçsiz bir şekilde istifade edildiği sürece organik bir tümlük anlamında holistik bir bütün gibi görünüyor bize. Ancak bozulma fenomenleri gösteriyor ki bütünü oluşturan parçalar mevcut sistemin işlevlerini üstlenmekten ibaret olmayan özel bir varoluşa da sahip. Çok güzel bir ifade, yani çok güzel bir fikir bu. Ne diyor bu fikir bize? Eğer ki insan olmayan canlı ve cansızların, orada kalalım şimdilik, nasıl insandan bağımsız bir varoluşa sahip olduğunu düşünmek istiyorsan, öncelikle onun senin ona verdiğin işleve itaat etmeme biçimleri üzerine düşün. Hocanız bahsettiği için ya da hocalarınızdan biri bahsettiği için, mesela nasıl olacak da karar alma süreçlerine insan olmayan canlı ve cansızları davet katmayı düşüneceğiz? Öncelikle onların bizim arzularımıza nerede itaat etmediğini tespit ederek. Nerede kendi gündemlerini oluşturmaya başlıyorlar? Mesela ona verdiğimiz işlevi nerede yerine getirmeyip bozuluyorlar? Aslında bozulmanın kendisi dolaylı olarak değil, doğrudan bir özelliğin ifadesi. Diyor ki sana mesela tahtadan 10 katlı gökdelen yapmaya kalkarsan ne olur? Yıkılır. Yani tahta o malzeme, o malzeme o malzeme için var değil. Yani beton, çelik, başka şeyler kullanman gerekir. Örneğin doğru mu bilmiyorum bu arada. Çok güzel attım ama. Dolayısıyla tahtanın bu itaat etmeme hali onun direnç ve değişim eşikleriyle ilgili bir şey söylüyor bize. Bizim arzularımızın ve bizim kurduğumuz ilişkilerin içine sığmadığını. Belli tarzda binalar yapmak için belli tarzda malzemelere ihtiyacımız var. Dolayısıyla onların özgür bizim dışımızda ve aralarındaki ilişkiler dışında değişim ve direnç eşikleri var, değil mi? Mukavemet diyoruz herhalde buna daha teknik bir terimle. Mukavemet konusunda düşünmeksizin bina yapamayız. İnanın bana felsefede yapamayız. Her kavramda her şeye itaat etmez çünkü. Hiç fark etmiyor. Alan, istediğiniz kadar alan değiştirin. Mukavemeti, bir şeyin nerede değişip nerede bozulduğunu hesaba katmıyorsak çürük çarık şeyler yapmaya başlarız. Değil mi? 19 Ağustos depremi sanırım herkes için bunu ispatladı. Fakat bozulmalar işte bu tarz özelliğin işareti olmasıyla beraber şöyle diyelim. Bu ayrı gündemlerin aslında felsefenin ne kadar önemli bir boyutu olması gerektiğini ispatlar. Bütün üzerinde çalışmaya başlıyorsak, ilişkiler üzerine düşünmeye başlıyorsak, bozulma fenomenleri üzerine düşünmeye başlıyorsak, bozulmayı iki yönlü bir şey olarak düşünmeliyiz. Birincisi olumsuz yanıyla, ikincisi de olumlu yanıyla. Çünkü beni hayatta tutan suyla beni boğan su aynı su. Suyun ekosistemik işlevleri bu yüzden canlı sağlamak ve sürdürmekten ibaret değil. O başka süreçlerin, başka bütünlerin parçası olarak ölümü de getirebilir benim için. Bir bütün sistemi içinde ittifak kurduğumuz her şey, bir başka bütün sistemi içinde bizimle itilafa da düşebilir. Jane Bennett buna şeylerin ihaneti der ya da ihanet etme kapasitesi der. Güzel bir kavrayış. Burada bir ihanet var. Yani ihanet ne anlamda? Tabii ki de iradi bir şeyden bahsetmiyor. Bir metaforla ifade etmeye çalıştığı şey tam da bir bütün içinde bir şey koyduk ya da bir bütün içinde bir şey var. O şeyin o bütünün ilişkisinden çıkıp yeni bir başka bir bütünün ilişkisine girmesi demek. Her şeyden önce ister insan olsun ister olmasın, hatta ister canlı olsun ister olmasın, her şey belli bir süreyle oluşumuna katkı bulunduğu bütünleri ve orada kurdukları ilişkileri aşan bir varoluşa, o bütün içinde belli işlemleri yerine getirirken iş başında olan kapasitelerden başka kapasitelere de sahip. İlişkiler kapasiteleri birbirine bağlar arkadaşlar. Aslında buradaki ontolojik önerme derinden derine bu. İlişki dediğimiz şey iki farklı şeyin kapasitelerini birbirine bağlama işlevini yerine getirir. Fakat şeyler birbirine bağlanmış, dolayısıyla etkin hale gelmiş kapasitelerinden ibaret değil. Başka ilişkilere girme kapasitelerine de sahip. Mesela su molekülünde iki hidrojen, bir oksijen birbirine bağlanıyordu ama ozonda sanırım bir de bir tane daha hidrojen geliyor, değil mi? Doğru hatırlıyorum ben bu kimyasal formülü. İnşallah doğru hatırlamışımdır. Muhtemelen yanlış hatırladım. Neyse. Ya da karbon izotoplarını düşünün. Yani bir sürü izotopu olan bir element sonuçta. Bir sürü farklı şeyle ilişkiye girebiliyor. O yüzden yaşamında, organik yaşamın en azından temeli karbon oluyor. Bu kadar esnek bir kapasiteler çokluğuna sahip olduğu için. Şimdi bu açıdan organik tümlük dediğim veya ilişkiselcilik dediğim modellerin gerçeklik sınamasından geçemeyeceğine dair bir iddiada bulunabiliriz. Her şeyden önce bu modellerde bozulma fenomenleri sadece ve sadece genel tablodaki birer sapma, derhal telafi edilmesi gereken olumsuzluk anları gibi göründüğü için. Ne demeye çalışıyorum? Hegelci diyalektikte, Harevici veya Baratçı ilişkiselcilikte ayrık bireyleri tanımadığı veya ikincileştirdiği için bozulmaları ve bozulma yoluyla değişimleri tam olarak açıklayamaz. Çünkü bozulmak için ayrık bir birey olması gerekir. Ayrık bireyin mevcut ilişkiden kopması gerekir. Ama Barat ne diyor bize? Bireyler yok, ilişkiler var. Dolayısıyla bakmamız gereken yer ilişkilerdeki değişim sadece. Dolayısıyla bir şey bozulmuş değil Barat'ta. Bozulamaz. Barat bu kadar tutarlı bir şekilde bunu savunur muydu emin değilim. Yani Barat böyle bir şey savunuyor diye demiyorum. Sadece ontolojisinin temel ilkelerinin nereye gittiğine dair bir şeyin altını çizmeye çalışıyorum. Dolayısıyla sapmalar teorik bir edimle telafi edilmesi gereken yanılsamalara dönüşürler. Nasıl düşünebilirdik telafiyi burada? Gerçekliği kozmik bir holistik sistem olarak görerek göreli gerçeklik parçalarındaki bu türden bozulmaları kozmik mutlak sürecin içinde çözündürerek tümlüğü güvence altına almak olabilir. Yani evet şu gerçeklik parçasında mesela şu sınıfta tepe göz bozuldu atıyorum ama evrenin tamamıyla beraber düşünebilseydik aslında sadece birleşmelerden ibaret bir dünya olduğunu fark ederdik. Spinozcu bir akıl yürütmedir de bu aynı zamanda eğer ilginizi çekerse. Bu yüzden ilişkiselcilik daima mistik bir boyuta, her şeyin her şeyle ilişkili olduğu kabulüne doğru açılma baskısı altında kalır. Yani bu aslında bir tür şey gibi de, motto gibi de her şey her şeyle ilişkilidir. Bunu daha sonra tartışacağım, daha somut olarak. Yani evimizdeki bilgisayar bozuluyorsa bile bu bozulma, kozmosun mutlak tümlüğü içine yerleştirildiğinde bize hiç de bozulma gibi gelmeyecek. Geriye kalan yegane hakikat daima kurulan ve kurucu ilişkiler olacak. Çok soyut geliyor mu size bu arada? Nasıl? Herkes keyif yerinde mi? Fakat bozulma fenomenlerinin olumsuz boyutu diyebileceğimiz ve bütünü oluşturan parçaların göreli özelliklerini ve kurucu ilişkilerin canlandırdığı kapasiteleri aşan yanlarını vurgulayan bu fikrin dahası da var. Bozulma fenomenlerinin. Şimdi bu fenomenleri başka bir boyuttan, bizzat bozulmanın kurucu boyutundan bakalım bu defa. Ne demek istiyorum? Kozmosu tek bir mutlak tümlük veya tümleme süreci olarak görmeyi bıraktığımız anda, yani böyle bir mistik önermeyi kabul etmiyorsak her şey her şeyle ilişkilidir diye, bozulma fenomenlerinin bizi şeylerin münferit kapasitelerini vurgulamak zorunda bıraktığı bir olgu. Fakat bunu yapmak ne anlama gelir? Her şeyden önce sizi yine ekosistemik bir bütünlüğü tasavvur etmeye davet etmek istiyorum. Diyelim ki bir orman ekosistemindeyiz ve 3 tane temel bileşenimiz var. Yeşil bitkiler, onları tüketen otçul bir popülasyon, geyik olsunlar sadece, tek bir tür olsun. Ve bir de aslanlar var. Yani onlar da geyikleri tüketerek kalıyorlar. Yani bir tür besin hiyerarşisinin döngüsünün az çok sağlandığı, aslında böyle hayatta kalamazlar ama 3 tane temel bileşenden oluşan bir ekosistem hayal edin. Geyikler bitkileri tüketiyor. Bitkiler güneş enerjisini depoladıkları için. Dolayısıyla geyiklerin bitkilerden çaldıkları enerjiyi de aslanlar geyiklerden çalıyor. Sistem bir tür dengede. Yani geyik popülasyonuyla otlar bir dengede. Asla geyik sayısından daha az ot kalmıyor. Asla da aslan sayısına yetmeyecek kadar az geyik kalmıyor. Bir şekilde bir dengede. Bu denge nasıl sağlanıyor bilirsiniz bunu bir ekosistem içerisinde. İşte geyiklerin koşu hızlarının ne diyelim çan eğrisiyle aslanların zekalarının, kurnazlıklarının çan eğrisi bir şekilde birbirini dengeliyor. her geyik yakalanamıyor, avlanamıyor. Onlar bir kısmı kaçıyor. Her aslan da hayatta kalamıyor bir şekilde, avlanamıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir denge oluşuyor bir şekilde. Şimdi bu dengeye daha yakından bakarsak, bu dengenin sürdürülebilmesi için ekosistemin başka unsurlar tarafından ziyaret edilmemesi gerekir, rahatsız edilmemesi gereken. Yani kendi haline bırakırsak görece, başka hiçbir girdisi çıktısı olmazsa az çok böyle sürer. Fakat hayal edin ki bu ekosisteme bir çita grubu dahil olsun. Yani aslanlardan daha hızlı koşsunlar bunlar, ki zaten öyleler. Ve daha kurnaz olsunlar, bundan emin değilim ama bizim varsayımımız gereği öyle oluversinler. Şimdi bu çita grubu dahil olur olmaz bu ekosisteme, ekosistem bir bütün diye parçalardan oluşan. Bu yeni parça ekosisteme dahil olduğu anda birincisi aslanlarla geyikler için rekabet edecek. İkincisi geyiklerin normalde mesela %30'u aslanların tamamından daha hızlı koşarken bu oran belki %2'ye %5'e doğru yaklaşacak. Yani çitalardan daha hızlı koşma özellikleri bakımından. Dolayısıyla ekosistemin dengesi sarsılacak ve biz ekosistemin bu noktada sadece bu denge bakımından bozulduğunu kabul edebiliriz. Bu bir bozulma fenomeni. Ya bozulmalar illaki içerideki bir şeyin parçalanmasıyla olmak zorunda değil bir bütünde. Yeni bir parça eklenmesiyle de bir şeyler bozulabilir. Bilgisayarınıza kahve, çay, su döktüyseniz bunu gayet iyi bilirsiniz. Şimdi bu açıdan bakarsak ve konuyu birazcık ekosistemlerden evrime doğru ilerletirsek şunu görürüz. Bu bozulma fenomeni bir baskı oluşturuyor değil mi ekosistem içerisinde? Ne demek bu baskı? Mevcut geyik popülasyonunun veya nüfusunun içinde en hızlı koşanları ayıklayan bir aslında evrimsel mekanizma bu. Çıtalar dahil olduğu anda yani genel bir ortalamadan ziyade böyle atıyorum saatte 90-100 km hıza yaklaşan geyikler hayatta kalmaya başlıyor sadece. Dolayısıyla böyle bu kadar hızlı koşuyorlar mı bilmiyorum bu hayvanlar da. %60 km ile 70 km ile koşanlar dahi elenmeye başlıyor. Ve bunlar daha zeki oldukları için geyiklerin zeki en zekileri kalıyor. Şimdi çok klasik bir nedeni Darwin'ci hayatta kalma anlatıyorum size biraz sevimsiz bu açıdan ama şunu vurgulamak için. Bizzat bu mekanizmanın baskısı türün içinde daha zeki ve daha hızlı koşma genlerini, eğilimlerini dolayısıyla barındıran geyik nüfusunun yeni bir kuşağa taşıyor. Yeni bir kuşağa taşıyor. Bir eleme mekanizması olarak geyikler giderek zekileşiyor. Giderek daha hızlı hale geliyor. Bu türün içinde bir evrim yani. Ama hayal gücünüzü serbest bırakmayı seviyorsanız daha da ileriye gidebilir. Mesela şunu kabul edebilirsiniz. Demek ki belki de bazı geyiklerin toynakları öyle mutasyonlar geçirmiş ki o anda işe yaramasa bile sadece aslanlar varken bunlar ağaçlara da tırmanabiliyorlar. Ama çıtaların gelmesiyle beraber ağaçlara tırmanma kabiliyeti olan yeni bir geyik türü veya cinsi ortaya çıkıyor. Bakın bu da türleşmedir. Evrimsel mekanizma her zaman bu kadar çıtalar ve geyikler arasındaki ilişkiler kadar vahşi olmak zorunda olmasalar da aslında bu tarz baskı ve bozulma fenomenleri üzerine kurulur. Bir şey bozulur yani alıştığımız ortamla ilişkimiz kopar. Bu kopma yeni bir türün ortaya çıkmasına yönünde bir baskı oluşur. Ya da daha önce hiçbir anlam ifade etmeyen kapasitelerin ki onlara mutasyon diyoruz biyolojide bir araya gelerek birikerek yeni bir türün ortaya çıkmasına. Mesela şunu da düşünün bu aşırı hoş veya aşırı nahoş örneğin ötesinde. Mesela mimarideki dönüşümü, çağdaş sanattaki diğer dönüşümlerle beraber düşünün. Ekolojik krizin bozucu etkileri de bizi mimariyi, çağdaş sanatı başka şekillerde düşünmeye itiyor. Orada da evrim demek istemem ama orada da bir gelişim tarihine alakalı eden çatallanmalar, yeni çatallanmalar ortaya çıkıyor. Yeni bakış açılarını edinmeye çalışıyoruz. Harıl harıl hep beraber ya bu yeni metafizik ne, yeni materyalizm ne diyorlar, ekosistemle nasıl düşüneceğiz falan diye kafa patlatıyoruz. Neden? Çünkü yani dışarıda bizi bekleyen ve yavaş yavaş gelmekte olan bir ölümün sezgisi altındayız. Çünkü bu duruma tepki vermek zorunda hissediyoruz kendimizi. Yani illa böyle evrimsel mekanizmayı düşünmeyin. Bozulma fenomenleri bizi icada yönlendirir. Onu demeye çalışıyorum insanlar içinde. Yani bir şeyler bozulduğu için, bir şeyler artık bizim planladığımız işleri yerine getiremediği için o işleri yerine getirebilecek daha başka makineler icat ederiz mesela. Teknoloji tarihi bu tarz problematik, ben bunlara problem demeyi severim, problematik açılımlarla doludur. Yeni bir problem doğar, eski aletler buna yanıt veremezler. Dolayısıyla yeni aletler icat etmek gerekir. Ne anlattım ben size? Aslında bozulma fenomenleri her zaman olmasa da bazen yeni bir bütünün yukarıdaki örnekte, yani az önceki örnekte yeni bir türün doğumunun da koşuludur. Az önce nasıl Heidegger bize aslında bilinç durumlarının doğumunun koşulu aletin bozulmasıdır dediyse daha geniş bir planda bozulma olmaksızın yeni şeyler de pek ortaya çıkmazlar. Yani çıkmak için bir gerekçeleri yok en azından. Bozulmalar mevcut bütün için ölümcül olabilseler de çok farklı şekillerde yeni bütünlerin oluşumu için zemin işlevi de görebilirler. Ekoloji ve evrim teorisi arasındaki bağlantı üzerine düşündüğümüzde, dolayısıyla az önceki gibi, canlı yaşamının çeşitliliğinin evriminin ardında muhakkak yeni bir türün oluşumu yönünde baskı oluşturan bu tür bozulmalar olduğunu görürüz. Bazen bu baskıya yanıt verilemez ve soy tükenir, bazen bu baskıya yanıt veren yeni bir soy zuhur eder. Aynısı bizim yaşamlarımızda da geçerli. Bozulan şeylerle ilişkilerimiz, bozulmaların yarattığı problemlerin icatları temellendiren temel boyut olduğunu gösterir. İşte mimarlıkta da sizin tadil ve tamir mekanizmaları üzerinden düşünmeye çalıştığınız kalıntılar, yıkıntılarla olan ilişkilerimizde. Şimdi bir kalıntıyı tekrar hayata kaldırdığımızda veya işlevlendirdiğimizde yaptığımız şey eski olduğu gibi tadil etmek mi tam olarak? Yani birazcık düşünürsek üzerine bence tam olarak öyle bir şey yapmıyoruz. Yani bir binanın yıkıntılarından, bir köprünün kalıntılarından yeni bir işlev, yeni bir biçim yakaladığımız zaman ya da onun üzerine bina ettiğimiz zaman aslında yeni bir şeyler de eklemiş oluyoruz sürece. Çünkü bizzat zaten bozulmuş olan bir şeyi dönüştürmenin kendisi yenilikçi ve yaratıcı boyutlar barındırıyor. Hatta yani bunu tartışmaya açabiliriz. Yani tartışma açık bir önermede bulunacağım. Yaratıcılığın bütün anlamı belki de bozulmalara verilen tepkilerle alakalıdır. Bunu düşünün. Sindirmesi zor bir önerme. Benim için de kolay olmadı ağzımdan çıkması ama üzerine tartışabiliriz. Şimdi bozulmanın bu kurucu yanı da nihayet bireyci aritmetik toplam modelini gerçeklik sınamasından sınıfta bırakıyor. Zira bozulmalar bireylerin özelliklerini vurguladığı kadar yeniliğin ve başkanın zuhuru içinde bir kanıt teşkil ediyor. Evet bireyler var ve herhangi bir mevcut bütünden özellikler yani ne demek? Başka kapasiteleri var ve başka bütünler oluşturabilirler demek. Fakat bu bireylerin bu bütünü terklerinden başka bir anlama gelmeyen bozulmalar, yeni bütünlerin kurulduğu, bu bütünlerin de bireylerin toplamının sahip olmadığı bazı özelliklere sahip olabildiğini de gösterir. Bütünler de en az bireyler kadar özelliktir. Bütünlerin ve parçaların bu karşılıklı özellikleri, her bozulmanın illaki bütünün nihai sonu anlamına gelmemesinden de bellidir. Burayı ben çok önemsiyorum. Eğer organik ve aritmetik bütün modelleri doğru olsalardı, bütünler parçaların herhangi birinin yok olmasına dayanamayıp dağılırlardı. Oysa gerçeklikte bütünler belli sayıda parçalarının kendilerini terk etmesine bir yere kadar dayanırlar. Masalarımız, mobilyalarımız, elektronik aletlerimiz yıllar içinde her gün aşınırlar. Ama belli bir dereceye kadar, ben ona işte değişim eşiği diyorum, o değişim eşiğine yaklaşana kadar kendileri kalmaya ve işlevlerini görev olarak sürdürmeye devam edebilirler. Yani masanın kenarları çizik olduğu için masa olmaktan çıkmaz. Ama bir çürüme eşiği vardır. O çürüme eşiğini geçtiğimiz biz de bakımını yapmıyorsak çöker gider bir süre sonra. Fakat bozulmadan öğrenebileceğimiz son bir şey daha var ki o benim konuşmamın ilişkiler pedagojisi kısmına giriyor. Çok da uzatmayacağım sanırım. Herkes yoruldu. Günün yorgunluğu çöktü. Bana da çöktü çünkü. Şimdiye kadar hep bütünle parça ilişkisini düşündük. Fakat bütünlerdeki diğer unsurları yani ilişkileri ele almadık. Şimdi bunu ele alacağım metni diyeyim. Biz Dilan Alataş'la beraber yazdık. Ona da bir selam göndereyim. Buraya yetişmeye çalışmıştı ama yetişemedi. Biz de aslında kafayı son birkaç yıldır onunla beraber bütün parça ilişki gibi mevhumlara taktık. Çünkü yeni metafizin içinde bu konulara çalışıyorduk. Ben de ekoloji çalışıyorum. O da ekoloji çalışıyor başka bir alanda, beşeri bilim alanında. Dolayısıyla elimizdeki malzeme bize yetersiz geliyordu. Şimdi bu size bahsettim ya organik tümlük veya ilişkiselcilik diye. Şimdi onun içinde birkaç tane fikir var. Özellikle çağdaş ilişkiselcilikte. Detaylarına girerek böyle sizi argümantatif bir şey zorlamak istemiyorum. Yani nasıl çıkarsama yaptığımızı bu özellikleri ama bence bahsedince zaten tanıyacağız ve kaçınılmaz olduklarını göreceğiz. Şimdi burada ilişkiselcilik şeyi tanımıyor dedik. Ayrık ve özel bireyleri tanımadığını söyledik. Her şey ilişkilerinden ibaret. Dolayısıyla bu dünyada. Şimdi bu şekilde düşününce, bu şekilde akıl yürütünce örtük bazı varsayımlarda bulunuyoruz anlamına gelir bu. Örtük bazısı gerçekten doğrudan asla adıyla geçmiyor şimdi metinde. Bunlardan ilki anındalık. Şimdi anındalıktan kastım ne? İlişkiye ilişkin bir özellik. İlişki anındadır yani önerme formuna getirirsek. İlişki anında vuku bulur. Bir şeyin anında vuku bulması ne demek? Ona temas ettiği anda yarattığı etki bir sonuca dönüşür. Neden böyle bir varsayım var burada? Çünkü zaten ayrık bir birey yok. Bir şeyin anında gerçekleşmemesi için onu proses edecek ayrık bir varlığın olması gerekir. Mesela üzerime bir etki geldi. Hava sıcak olduğunda anında terlemem. Çünkü ben bir karmaşık bir organizma olduğum için ona tepkim zaman alır. Yani önce bir süre terlemem yönünde eğilim gösterir. Ancak bir süre sonra mesela atıyorum 10 dakika sonra gerçekten terlemeye başlarım. Ya da işte başka özelliklerde de bunu düşünebilirsiniz. Bunu aslında Maturana ve Varala diye sanırım. Bilgi Ağacı diye bir kitap var. Denk gelmediyseniz buraya sokuşturayım araya. Orada buna iç organizasyon karmaşıklığı diyorlardı sanırım. İç örgütlenme karmaşıklığı. Bir bütünün iç örgütlenmesi karmaşıklaştıkça etki ve tepki arasındaki süre artar. Yani anında olmaktan çıkar etki ve tepki. Yani aşık olduğunuzda hemen mi gidip itiraf ediyorsunuz? Haftalarca kahroluyorsunuz yahu. Kolay mı öyle aşkı itiraf etmek? Anda aşık olabilirsiniz ama asla anda itiraf edemezsiniz. Proses gerekir, süreç gerekir, zaman gerekir. Tersi de geçerli. İtirafı da anda cevap alamayabilirsiniz. Yani şanslıysanız alırsınız tabii de. Her zaman öyle şanslı olunmuyor. Şimdi dolayısıyla ilk egal etmemiz gereken şey ya da ilk ortadan kaldırmamız gereken şey ilişkileri düşünürken ilişkilerin anında olduğu fikri. İlişkiler anında vuku bulmaz. İlişkiler daima zaman gerektirir. Etki ve tepki arasında minimum bir süre vardır. Minimum. Bu sonsuz küçük bir süre olabilir ama vardır, oradadır. En küçük parçacık bile quark, az önce quark demeye çalışıyordum, unuttuğum kelime oydu. En küçük bir parçacık olarak quark bile zuhur ettikten sonra yeni bir ilişkiye girerken enerji ve daha küçük parçacıkların aktarımından oluşan bir zamansal aralıkla ilişki kurar. Bu deneylerden de bildiğimiz bir şey. Hani öyle diyelim. İkinci varsayım ilişkilerle ilgili, ilişkiselcilikte. Karşılıklılık varsayımı, reciprocity. Ne demek karşılıklılık varsayımı? Her ilişkinin karşılıklı birer ilişki olduğu varsayımı bu. Bir şey ilişkiye giriyorsa, ilişkinin diğer terimi de ilişkinin bir parçasıdır varsayımı. Şimdi buna meydan okumak görece çok zor görünüyor. Neden? Çünkü aslında gündelik yaşamımızdaki ilişkiler genellikle aynı zaman ve mekanı paylaştığımız varlıklarla kurduğumuz ilişkiler. Dolayısıyla hani ben buna dokunuyorsam o da bana dokunuyor. Ya da Nietzsche'nin ünlü bir sözü vardır, çok severim. Uçuruma yeterince uzun süre bakarsan uçurum da sana bakar. Yani gerçi birazcık o kadar karşılıklı demiyor onu da neyse. Şimdi kısa bir alanda, kısa bir mekan zamanda düşündüğümüz zaman karşılıklılık evet aleni bir şekilde orada gibi görünür. Ama size uzak mesafeleri ve zamansal mesafeleri, yani hem fiziksel mekansal mesafeleri hem de zamansal mesafeleri ki ne diyelim ona? Kozmolojide bu ikisi neredeyse eş anlamlıdır kaçınılmaz olarak düşünmenizi rica edeceğim. Bizim makalede verdiğimiz örnek gezi olayıydı. Gezi olayından örnek vereceğim. Gezi olayını düşünün. Gezi olayı olmuş bitmiş bir şey. Ama bizimle ilişkisi sürüyor. Bizim hayatımızı etkilemeye, bizim düşlerimizi, bizim üzerimizdeki baskıları etkilemeye devam ediyor bir şekilde. Bu sürecek de yani geçmişin gelecek üzerinde ilişkisi var. Oradan bu tarafa doğru bir ok halinde bir ilişki var. Etkileri sürüyor. Fransız devriminin etkilerinin sürmesi gibi yani çok. Tarih bütün olaylar için bunu söyleyebiliriz. Bir şekilde etkileri sürüyor. Kavimler göçünün etkileri de sürüyor. Ama aynısı tersten söylenemez. Bizim geçmişi oluşturma biçimlerimiz ve onu öyküleştirme tarzlarımız, onda bulduğumuz meziyetler ve zaaflar değişebilir sürekli. Onu farklı şekillerde yorumlayabiliriz. Ama bizzat bir nesne olarak geçmişteki olayın üzerinde hiçbir etkimiz söz konusu olamaz. Bu tarz olaylarda. Şimdiye geçmiş arasındaki bağ üzerinde. Dolayısıyla bu ilişki karşılıklı bir ilişki değildir. Başka bir karşılıksız örneği vereyim size. Karşılıksızlık. O daha fiziksel bir sistemden gelecek. Örneğin Andromeda galaksisini gözlemleyebiliriz. Bizim gözlem ilişkimiz tek boyutlu kalır. Yani biz Andromeda galaksisini gözlemlediğimiz zaman Nietzsche'nin ünlü sözünde olduğunun aksine Andromeda galaksisi de bizi gözlemlemez. Aramızda başka ilişkiler olmaya devam eder. Andromeda galaksisinin içinden yayılan ışınlar üzerimize düşer, fotonlar. Kütle çekimi dalgalarına maruzuz hala. Bizim de ona karşı gerçekten çok komik bile olsa bir kütle çekim etkimiz var. Ama ne olursa olsun gözlemleme ilişkisi tek boyutlu kalıyor. Yani bazı ilişkiler karşılıklı olabilirken bazıları karşılıksız olabiliyor fiziksel bir sistem içerisinde büyük mesafelerde. Ama karşılıksızlığın daha gündelik örneklerini de hayal edebilirsiniz tabii. Biz niyeyse böyle daha fiziksel sistemlerden tartışmışız. Peki üçüncü bir varsayım ilişkiselcilik tarzı şeylerde simetri varsayımıdır ki bence bu en tehlikelilerinden biri. Simetri varsayımı ilişkinin karşılıklı olarak bağladığı unsurlar arasındaki ilişkinin etkilerinin simetrik olduğunu varsaymak. Bu tehlikeli bir varsayım olmasının sebebi şu, çünkü gündelik yaşamımız toplumsal yaşamımızdan başlayarak tümüyle asimetrik ilişkilerden örülü. Yani mesela çok basit bir fiziksel sistem örneği vereyim ama yani bunun toplumsal örnekleri daha aslında can yakıcı. Fiziksel bir sistemi düşünün, kütle çekimi karşılıklı bir ilişki olsun. Ay ile dünya arasındaki öyle. Bu kütle çekiminde ay da dünyayı, dünya da ayı çekiyor. Ama ikisinin kütleleri nazarında kütle çekimi ilişkisinin etkisi asimetrik olarak dağılıyor. Sonsuz küçük bir kütle farkı ile kütle çekimi ilişkisini asimetrikleştirir. Ama dediğim gibi toplumsal yaşama girerseniz asimetrinin her yere sirayet ettiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla simetri varsayımını da def etmeliyiz. Son varsayım ve bundan sonra birazcık toparlayıp son sözümü size bırakacağım. Çabasızlık diye biz formüle ettik. Effortlessness İngilizcesiyle varsayımı. İlişkilerin çabasız meydana geldiğini varsaymak. Neden bu böyle bir varsayım var? Aslında üçünün nihai bir sonucu ve mantıksal aslında zorunluluğu gibi bu varsayım. Eğer ortada aylık bireyler yoksa yine temel argümanla beraber düşünürsek ilişkilerin oluşması ve etkilerini göstermesi için çaba harcanması, enerji harcanması gerekmez. Çünkü çaba demek bir direncin varlığına işaret eder. O direnç orada yoksa çabadan da bahsedemeyiz. Ama hepimizin de biliyoruz ki sevgililik çaba gerektirir, flört çaba gerektirir, enerji gerektirir. Geri kalan her şey gibi bir malzemeyle çalışmak, ona uygulanacak kuvvetleri iyi hesaplamayı, doğru yönlendirmeyi, değil mi? Ve bu yönde doğru şekilde çaba harcamaya gerektirir. Bina inşa etmek, felsefe tezi yazmak, bunların hepsi çaba gerektirir. Bunların hepsi birer ilişki. Ve bu çabayı üstelik sürdürmek ve kararlı olmaya da gerektirir. Büyük bir enerji sarfiyatıdır. Yani kötü anlamında değil. Enerji harcarız. Bunları size niye anlattım? Oraya geleyim ve sözümü orada toparlayayım. Bu dört varsayım. Yani anındalık, karşılıklılık, simetri ve çabasızlık varsayımları ampirik engeller. İlişkisellikle ilgili bizim problemimiz buydu. Bayağı ampirik bir problemdi. Bu tarz varsayımlara dayanarak gerçek bütünlerden oluşan gerçek nesneleri, bunlar ekosistemik nesneler, mimari nesneler, her türden nesneler ve bunların karmaları olabilir. Bütünleri araştırmak mümkün değil. Çünkü aslında sahada gelip dayanan problem her zaman için şu: bir şeyin direnç eşiği nerede, bir şeyin değişim eşiği nerede? Hangi yönde nasıl bir kuvvet uygulamalıyız? Bunların direnç ve değişim eşiklerini nasıl hesaba katmalıyız? Ya da sizin hocanızın ifade ettiği problem ne? Bunları karar süreçlerine nasıl dahil etmeliyiz? Bunlara bakmazsak nasıl dahil edeceğiz zaten? Başka neye bakacağız? Değil mi sonuçta? Bir şeyin nerede direndiğini, nerede değiştiğini bilmezsek onu karar alma sürecine dahil edemeyiz. Bir şeyi nasıl parçaladığımızı bilmezsek onu parçalamanın yollarını arayamayız. Dolayısıyla dirençleri ve değişim eşiklerini hesaba katmaya gerektiriyor. Dolayısıyla sahaya indiğimiz zaman, yani gerçek sahaya indiğimiz zaman, bu fikirsel, muhayyel bir saha olabilir. Felsefeci olduğum için bunu söylüyorum. Ama bu sahaya indiğimiz zaman ilişkilerin ne simetrik olduğunu, ne karşılıklı olduğunu, ne çabasız gerçekleştiklerini, ne de işte neydi diğeri unuttum, onun da olmadığını varsayamayız. Dolayısıyla burada bir tür araştırmacı ampirizmi gerekiyor bize. Bütünleri oluşturan bireylerin özelliklerini hesaba katarak onların arasındaki gerçek ilişkilerin vuku bulma yönlerini, simetrilerini veya asimetrilerini gerçekten sahada araştırmak gerekiyor. Bizim önermeye çalıştığımız şey buydu Dilan'la. Benim de size burada anlatmaya en çok heyecan duyduğum kısmı da aslında buydu. Bütünle ilgili bütün soyut tartışmanın ötesinde konumuz bu ekolojik yıkım sürecinden sağ çıkmakla, yaşam olanaklarını çoğaltmakla ilgili olduğu ölçüde. Yani bunu sadece akademik bir uğraş olarak görmediğim ölçüde, öyle söyleyeyim. Bunu etik politik bir mesele olarak tanıdığım ölçüde bize düşen şey hiçbir varsayımda bulunmamak ilişkilerle ilgili. Gerçek yönlerine bakmak. Çünkü öbür türlü, nasıl diyelim ona, şeylere şiddet bir bakış açısından yaklaşmaya başlarız. Onların bir şeye direnmediklerini, direnç kapasitelerinin olmadığını düşünmeye başlarız ve onlara bize boyun eğmeleri için her şeyi yaparız. Sermaye bugüne kadar böyle yaptı. Sonucunu hep beraber deneyimliyoruz. Sermayeye göre yeryüzündeki her şey onlara her şekilde hizmet edebilirdi. Laboratuvarlarında farklı davransa da ideolojik olarak böyleydi. Dışarıda yaşıyoruz sonuçlarını. Böyle yaklaşamayız konuya. Ne araştırırken ne de yeni ilişkileri tesis ederken daha fazla agitasyona düşmeden ben sözümü tamamlayayım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.